Ayrım 9, sayfa 92, 5. İdam iyi gitti. Eğer iyi idam diye bir şey varsa, parantez, ben çok kuşkuluyum. Vahşet de Çorakiler'in konsey üyesi Arlan Torbuk infaz edildi. Saçlarını iyi örememişti, elleri fazlasıyla titriyordu ve 30 küsur yaşlarındaki en büyük kızının onları düzgün biçimde örmesine izin verdi. Uçlarına da şahin tüyleri takmak istedi ama buna izin veremezdim. Ateş alıp yanabilirlerdi. Ama bunu söylemedim tabii. Yalnızca kurallara aykırı olduğunu söyledim. Karşı çıkmadı. Yalnızca başını eğdi ve üzüntüsüyle itirazını belirtmek için ellerini şakaklarına koydu. Çok vakur hareket etti o kadın ve böylelikle babasının da aynı vakarla gitmesini sağladı. Zamanı geldiğinde şef hücresinden hiç direnmeden çıktı. Bazen parmaklarını demir parmaklıklardan çözmek zorunda kalırız. Zamanında bir iki parmak kırdığım bile olmuştur. Ve o boğuk kırılma sesini asla unutamam. Ama şükürler olsun ki şef onlardan biri değildi. Yeşil yoldan yukarı odama dimdik yürüdü ve orada diz çöküp Heavenly Light Baptist Kilisesi'nden arabasıyla gelen Peter Schusser'la birlikte dua etti. Schusser şefe biraz mezmur verdi ve Peter durgun suların yanında yatmaktan söz eden mezmura geldiğinde şef ağlamaya başladı. İsteriye kapılacak kadar kötü değildi. Sanırım her iç işinizde ağzınızı kamaştıracak kadar berrak ve soğuk suları düşünüyordu. Aslında biraz ağladıklarını görmek isterim. Ağlamazlarsa kaygı duyarım. Çoğuna diz çöktükleri yerden kalkmaları için yardım etmek gerekir. Ama şef kolaylıkla yaptı bunu. İlk başta sanki başı dönmüş gibi hafifçe sallanınca Dan elini uzatıp ona destek verdi. Ama Witherbog kendi başına dengesini kurmuştu bile. Yolumuza devam ettik. Hemen hemen bütün iskemleler doluydu. Oturan insanlar tıpkı bir düğünün ya da bir cenaze töreninin başlamasını bekleyen topluluk gibi kendi aralarında hafif hafif mırıldanıyorlardı. Mahkum oradakilerden birisi mi yoksa hepsi birden mi rahatsız etti bilmiyorum ama gırtlağında hafif bir inletinin başladığını duydum. Ve birdenbire tuttuğum kolda önceden var olmayan bir direnme hissettim. Göz ucuyla Harry Turvilliger'in Bitterbuck birdenbire saldırganlaşacak olursa yolunu kesmek üzere harekete geçtiğini gördüm. Kolunu daha sıkıca kavradım ve bir parmağımla dirseğinin içine vurdum. Ağır ol şef dedim ağız ucuyla dudaklarımı hiç kıpırdatmadan. Bu insanların çoğu senin hakkında yalnızca gidişini hatırlayacaklar. İyi örnek ol, bir Washington'ın nasıl gittiğini göster onlara. Yan yan bana bakıp hafifçe başını salladı. Sonra kızının yaptığı saç örgülerinden birini alıp öptü. Sandalyenin arkasında duran Brutal'a baktım. En iyi mavi üniformasını giymiş, bütün düğmeleri pırıl pırıl parlatılmış, şapkası kocaman kafasına milimetrik bir şekilde yerleştirilmişti. Hafifçe başımı salladım. Hemen harekete geçti ve bir adım öne çıkıp Bitterbuck'a platforma çıkarken zorlanması halinde yardım etmeye hazırlandı. Yardım gerekmedi sonunda. Bitterbuck'ın sandalyeye oturmasından Brutal'ın omzunun üzerinden hafifçe kiye getirdiği seslenmesine kadar bir dakikadan az süre geçti. Işıklar yine hafifledi. Ama o kadar az ki eğer özellikle bakmazsanız fark etmezdiniz. Bunun anlamı Van Hey'in Mabel'in saç kurutucusu olarak adlandırılan şarteri indirmiş olması demekti. Başlıktan hafif bir vınlama duyuldu. Ve Peterbuck göğsündeki kayışın ve kollarındaki kelepçelerin içine öne doğru sarsıldı. Arkada duvarın önünde hapishane doktoru yüzünde hiçbir ifade olmadan seyrediyordu. Dudakları o kadar gerilmişti ki ağzı sanki tek bir beyaz dikiş gibi duruyordu. Provada ihtiyar tuttuğunu yaptığı gibi çırpınma ya da hoplama yoktu. Yalnızca o ileri doğru atılma. Tıpkı güçlü bir orgazmın pençesindeki bir adamın kalçalarını ileri doğru fırlatması gibi. Şefin mavi gömleğinin ilikleri gerildi. Aralarında ufak ufak teni göründü. Ve bir koku duyuldu. Kendi başına fena değildi ama anlamı tatsızdı. Beni torunumun evine götürdükleri zamanlarda hiçbir zaman bodruma inememişimdir. Küçük oğlan tren setini orada kurmuştur. Ve büyük büyük babasıyla paylaşmayı da pek ister. Trenlere karşı değilim ama sanırım tahmin edebileceğiniz gibi dayanamadığım şey oradaki transformatör. Hafif cıvınlaması ve ısındığı zamanki kokusu. Onca yıldan sonra bile o koku bana hala Colt Mountain'ı hatırlatır. Van Hay 30 saniye bekledi sonra akımı kesti. Doktor öne çıkıp stetoskobuyla dinledi. Tanıklar şimdi hiç konuşmuyorlardı. Doktor doğrulup tal kafese doğru baktı. Düzensiz dedi ve bir parmağını çevirip kıvırarak ne demek istediğini gösterdi. Peterbuck'un göğsünde birkaç geliş güzel kalp atışı duymuştu. Bunlar büyük olasılıkla kafası kesilen bir tavuğun son çırpınışları kadar anlamsız olsa da içi şansa bırakmamak en iyisiydi. Tam tünelin yarısına gelmişken mahkumun birdenbire sedyede doğrulup oturmasını ve tutuşmuş gibi bağırmasını istemezdiniz. Van Hey 3'e getirdi ve şey yeniden öne doğru sarsıldı. Akımın etkisinde biraz sağa sola kıvrıldı. Doktor bu kez dinlediğinde başını salladı. Bitmişti. Bir kez daha yaratamadığımızı yok etmeyi başarmıştık. Seyircilerden bazıları yine alçak sesle konuşmaya başlamışlardı. Çoğu başlarını öne eğmiş oturuyor, sanki şoka girmiş gibi yere bakıyorlardı veya utanmış gibi. Harry ile Dan sedye ile geldiler. Aslında sedyenin bir ucunu tutmak Percy'nin işiydi ama o bunu bilmiyordu ve kimse de söylemeye zahmet etmemişti. Brutal'la birlikte şefi hala başındaki siyah torbayla sedyeye koyduk ve koşmadan olabildiğince hızlı tüneli açılan kapıdan çıkardık. Maskenin tepesindeki delikten fazlaca duman tutuyor ve korkunç bir koku duyuluyordu. ''Aman be!'' diye bağırdı Percy sesi titreyerek. ''Bu koku da ne?'' Brutal, ''Sen yolumdan çekil ve kenarda dur!'' diyerek onu itip geçti ve duvara takılı yangın söndürücüye doğru gitti. Pompalamak gereken eski tip bir yangın söndürücüydü. Bu arada Dean de torbayı çıkardı. Olabileceği kadar kötü değildi. Peter Buck'ın sol saç örgüsü ıslak bir yaprak yığını gibi için için yanıyordu. Brutal'a ''Boş ver onu!'' dedim. Cesedi cenaze arabasına koyarken bir de yüzünden kimyasal atıkları temizlemek zorunda kalmak istemiyordum. Dumanlar kesilene dek şefin başını tokatladım. Parantez. Percy gözlerini iri iri açmış beni seyrediyordu. Sonra cesedi o iki tahta basamaktan aşağı tünele taşıdık. Burası bir zindan gibi soğuk ve nemliydi. Damlayan suların tıp tıpı yankılanıyordu. Tavana asılı kaba teneke lambaların, parantez, hapishanenin atölyesinde yapılmışlardı. Işığında yolun 10 metre altından giden tuğladan bir geçit görünüyordu. Tepesi yuvarlak ve ıslaktı. Her kullanışımda kendimi Edgar Allan Poe'nun bir öyküsünün kahramanlarındanmışım gibi hissederim. Tekerlekli bir sedye bekliyordu. Peter Buck'un cesedini ona yükledik ve saçının sönüp sönmediğini son kez kontrol ettim. O tek örgü epeyce yanmıştı ve başının bir yanındaki o şirin küçük ok dövmesinin artık kararmış bir şişten başka bir şey olmadığını görüp üzüldüm. Percy cesedin yanağına bir tokat attı. Şaplan sesi hepimizi yerimizden sıçrattı. Percy dudaklarında küstah bir gülümseme, gözleri parlayarak bizlere baktı. Sonra yine Peter Bağ'a döndü. ''Adios şef'' dedi. ''Umarım cehennem sana yetecek kadar sıcaktır.'' ''Yapma'' dedi Brutal. Sesi ıslak tünelin içinde yankılanıyordu. ''Yaptığının bedelini ödedi o. Artık ödeşti. Sen çek ellerini ondan.'' ''Ah kes şunu'' dedi Percy ama Brutal üzerine yürüyünce korkarak geri çekildi. Brutal'ın gölgesi tıpkı Morgue Sokağı hakkındaki o öyküde anlatılan gorilin gölgesi gibi arkasında büyüyordu. Ama Percy yakalamak yerine sedyeyi tuttu ve yavaş yavaş Alan Peterbuck'ı tünelin ucuna son arabasının beklediği yere doğru itmeye başladı. Sedyenin sert lastikleri tahtaların üzerinde gıcırdıyor, gölgesi düzensiz tuğla duvarlarda kayıyor, küçülüp büyüyordu. Dan ile Harry sedyenin ayak ucundaki çarşafı tutup şefin yüzünü örttüler. Daha şimdiden ister masum ister suçlu, bütün ölü yüzlerin aldığı donuk, kimliksiz ifadeyi kazanmaya başlamıştı bile. 6. Ben 18 yaşındayken ismini aldığım Paul amcam kalp krizinden öldü. Annemle babam Chicago'ya cenazeye giderken beni de götürdüler. Babamın tarafında daha önce hiç görmediğim pek çok akrabayı da ziyaret ettik. Gezimiz neredeyse bir ay sürdü. Bazı açılardan çok güzel bir yolculuktu. Gerekli ve heyecanlıydı. Ama başka açılardan da korkunçtu. Gerçek şu ki 19. yaş günümden 2 hafta sonra eşim olacak genç kadına aşıktım. Bir gece ona duyduğum özlem yüreğimde ve başımın içinde kontrolsüz bir yangın gibi yanarken, parantez, oh evet karnımda da. Ona hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir mektup yazdım. Bütün kalbimi döktüm ve korkaklık edip de durmayayım diye asla başa dönüp ne yazdığıma bakmadım. Durmadım ama kafamın içinden bir ses böyle bir mektubu postalamanın çılgınlık olduğunu, kalbimi bütün çıplaklığıyla avucuna teslim edeceğimi söyleyince ayrı bir çocuğun pervasızlığıyla o sese de kulak vermedim. Jean'in o mektubu saklayıp saklamadığını sık sık merak etmişimdir ama hiç sormaya cesaret edemedim. Bütün bildiğim cenazesinden sonra eşyalarını elden geçirirken onu bulamadığımdır. Ama tabii bu tek başına bir anlam taşımaz. Sanırım sormaya korkmamın asıl nedeni o alev alev mektubun onun için benim için olduğundan çok daha az anlam taşımasıdır. 4 sayfa uzunluğundaydı ve hayatımda daha uzun bir şeyi hiç yazamayacağımı düşünmüştüm. Bir de şuna bakın şimdi. Bütün bunlar ve daha ucu görünmedi bile. Eğer anlatacaklarımın bu kadar uzun süreceğini bilseydim belki de hiç başlamazdım. Benim fark etmediğim yazı yazmanın kaç kapıyı birden açtığı oldu. Sanki babamın eski mürekkepli kalemi aslında bir kalem değil de garip bir çeşit iskelet anahtarmış gibi. Fare büyük olasılıkla bu söylediklerime en güzel örnekti. Stoneheart fili, Mr. Jingles, yoldaki fare. Yazmaya başlamadan önce onun ne kadar önemli olduğunu hiç fark etmemiştim. Örneğin daha Delacroix gelmeden sanki Delacroix'u arıyor olması sanırım yazmaya ve anımsamaya başlayıncaya dek bilinçli olarak hiç aklıma gelmemişti. Sanırım sizlere John Coffey'i anlatmak için ne kadar gerilere gitmem ve de onu orada hücresine ne kadar bırakmam gerektiğini fark etmemiştim. O kadar dev bir adamdı ki ayakları kelebetinin ayak ucundan taşmakla kalmıyor yere kadar iniyordu. Onu unutmanızı istemiyorum, tamam mı? Onu orada görmenizi istiyorum. Hücresinin tavanına bakar, sessiz gözyaşlarını döker ya da yüzünü kollarının arasına gömerken. Onu duymanızı da istiyorum. Hıçkırır gibi titrek iç çekişlerini, ara sıra inlemesini. Bunlar A blokta zaman zaman duyduğumuz azap ya da pişmanlık seslerinden, o bölük pörçük keskin çığlıklardan değildi. Tıpkı ıslak gözleri gibi bunlar da bir biçimde bizim uğraşmaya alışık olduğumuz acıdan soyutlanmıştı. Bunun ne kadar çılgınca geleceğini biliyorum. Tabii ki biliyorum. Ama yüreğinize doğru gelen şeyi yazmadıkça yazı yazmanın da bir anlamı olamaz. Bir bakıma o sanki bütün dünya için kederleniyor, hiçbir zaman yatıştırılamayacak kadar büyük bir şey için üzülüyor gibiydi. Zaman zaman oturup onunla konuşurdum. Hepsiyle konuştuğum gibi. Parantez. Daha önce de söyledim sanırım. Bizim en büyük, en önemli işimizdi konuşmak. Ve onu rahatlatmaya çalıştım. Rahatlatabildiğimi hiç hissetmedim. Ama yüreğimin bir parçası da onun acı çektiğini bilmekten hoşnuttu aslında. Onun acı çekmeyi hak ettiğini hissediyordum. Hatta zaman zaman valiyi arayıp parantez ya da Percy'yi aratıp o Percy'nin eniştesiydi benim değil. İnfazın ertelenmesini istemeyi bile düşündüm. Onu henüz pişirmemeliyiz diyecektim. Yaptıkları ona hala çok acı veriyor, çok incitiyor. Sanki keskin bir şiş gibi ciğerine deşiyor. Ona 90 gün daha tanıyın efendim. Bırakın bizim ona yapamadığımızı o kendisine yapmaya devam etsin. Başladığım yere gelene dek işte bu John Coffey'i unutmamanızı istiyorum. Kerevetinde uzanmış yatan, belki de haklı nedenlerden ötürü karanlıktan korkan John Coffey'i. Çünkü sakın karanlıkta sarı bükleli iki hayalet, artık iki küçük kız değil de iki cadı onu bekliyor olmasın. O John Coffey ki gözleri her zaman yaşlarla dolu. Tıpkı asla iyileşmeyecek bir yaradan akan kanlar gibi. 7. Böylece şef yandı ve başkan yürüdü. En azından C bloğu kadar. Burası Mount Manton'daki 150 kadar müebbet mahkumun yuvasıydı. Başkanın müebbet hapsi 12 yıl sürdü. 1944'te hapishanenin çamaşırhanesinde boğuldu. Colt Mountain hapishanesininkinde değil. Colt Mountain 1933'te kapandı. Mahkumlar için pek fark ettiğini sanmıyorum. Duvar duvardır. Dedikleri gibi Veylik de kendi özel taş odasında aynı Portman'daki depo odasında olduğu kadar öldürücüydü. Başkana gelince birisi onu yüzüstü bir kuru temizleme kazanına itip orada tuttu. Gardiyanlar onu çıkardıklarında yüzü hemen hemen yok olmuştu. Kimliğini parmak izlerinden çıkardılar. Bir bütün olarak düşünecek olursak elektrikli de daha ucuz kurtulabilirdi belki. Ama o zaman da o fazla da 12 yılı yaşayamazdı değil mi? Ama yaşamanın son dakikalarında akciğerleri kimyasal deterjanları solumayı öğrenmeye çalışırken o yıllara pek fazla önem verdiğini sanmıyorum. Bunu ona kimin yaptığını hiç bulamadılar. O günlerde ben artık hapishane işlerinden uzaklaşmıştım. Ama Harry Torvilliger bana mektup yazıp olan biteni anlattı. Genelde beyaz olduğu için oradan oraya aktarıldı diye yazıyordu. Ama sonunda yine de öldürüldü. Ben bunu bir infaz ertelemesi olarak görüyorum. Başkan gittikten sonra E blokta sakin bir dönem başladı. Harry ile Dan geçici olarak başka görevlere verildiler. Ve bir süre yeşil yolda yalnızca ben, Brutal ve Percy kaldık. Bu da aslında Brutal'la ikimiz demekti. Çünkü Percy genellikle bize katılmazdı. Size söylüyorum. O genç adam en yapılmaması gerekenleri bulmakta bir dehaydı. Ara sıra parantez. Ama ancak Percy ortalarda yokken, diğerleri de Harry'nin deyişiyle biraz Çin'e yarıştırmak için gelirlerdi. Bugünlerin çoğunda fare de ortaya çıkardı. Onu beslerdik. Vo da orada durur, parlak gözleriyle bizi seyrederek ciddi ciddi yerdi. Güzel haftalardı. Percy'nin mızmızlanmalarına rağmen günler sakin ve rahat geçiyordu. Ancak Temmuz sonlarında yağmurlu bir pazartesi bütün güzel şeyler sona erdi. Size o yazın ne kadar karanlık ve yağmurlu geçtiğini söylemiş miydim? O gün kendime kapısı açık bir hücrenin kerevetinde oturmuş Edward Delacroix'u bekler buldum. Beklenmedik bir patırtıyla geldi. Avluya açılan kapı gümbürtüyle arkasına dayandı ve içeri dolan ışıkta bir zincir şakırtısı. İngilizce kajun Fransızcası. Parantez. Koltuğum altındaki mahkumların da bayao dedikleri yerel bir aksan. Karışımı korku içinde bağıran bir ses ve Brutal'ın bağırması. Hey kes şunu Tanrı aşkına bırak Percy. Delacroix'un olacak kerevette yarı uyukluyordum. Ama kalbim göğsümden fırlayacakmış gibi çarparak alel acele ayağa fırladım. Percy gelene dek E blokta böyle sesler hemen hemen hiç duyulmazdı. O bunları tıpkı kötü bir koku gibi beraberinde getirdi. Percy Brutal'ı duymazlıktan gelerek gel buraya seni Allah'ın cezası kızartmalık ipine diye bağırdı ve peşinden bowling robotu kadar bir adamı sürükleyerek içeri girdi. Percy'nin öbür elinde copu vardı. Öfkeyle kasılmış dişleri ortada, yüzü kıpkırmızıydı. Yine de pek mutsuz görünmüyordu. Deloko ona yetişmeye çalışıyordu ama ayak bileklerinde zincirler vardı. Ve ayaklarını ne kadar hızlı sürerse sürsün, Percy onu daha hızlı çekiyordu. Hücreden fırlayıp tam düşecekken yakaladım onu. Del ile tanışmamız işte böyle oldu. Percy copunu kaldırmış yine üzerine atılacaktı ki tek kolumla ittim. Brut'un nefes nefese yanımıza geldi. O da olan bitene benim kadar şaşırmış ve rahatsız olmuştu. Delacroix, lütfen, lütfen diye yalvardı. Persona doğru atılırken tutmayın beni, tutmayın beni diye bağırdı. Jopu ile Delacroix'un omuzlarını vurmaya başladı. Delacroix bağırarak ellerini kaldırdı. Jop mavi hapishane gömleğinin kollarına şap şap diye iniyordu. O gece gömleğini çıkarttığımda gördüm. Bedeni bir baştan bir başa çürüklerle doluydu. Bunları görmek beni çıldırttı. O bir katildi, sevilecek birisi değildi. Ama biz E blokta işleri böyle yürütmüyorduk. Percy gelene dek en azından. Hop hop diye kükredim. Kes şunu, neler oluyor burada? Delacroix ile Percy'nin arasına girmeye çalışıyordum ama başarılı olamıyordum. Percy'nin copu bir o yanımdan bir bu yanımdan inmeye devam ediyordu. Er geç hedefi yerine bana bir tane vuracaktı ve o zaman da akrabaları kim olursa olsun oracıkta koridorun ortasında büyük bir kavga çıkacaktı. Ben kendimi tutamayacaktım ve Brutal da mutlaka katılacaktı. Bazı bakımlardan keşke öyle olsaymış diyorum. Belki daha sonraki olaylar başka türlü olurdu. Kahrolası iple sana ellerin üstümden çekmeyi öğreteceğim seni ahmak herif. Şap şap şap. Deroko'nun bir kulağından kan geliyor ve çığlık çığlığa bağırıyordu. Onu korumaya çalışmayı bıraktım ve omzundan kavrayıp hücresine doğru ittim. Orada kerevetin üzerine düştü. Percy yanımdan sıyrılıp poposuna güçlü bir darbe indirdi. Gider ayak diyebiliriz. Sonra Brutal onu omuzlarından yakaladı. Percy yani. Ve koridorun karşısına savurdu. Hücre kapısını çekip kapattım. Sonra Percy'ye döndüm. Şaşkınlığım gazabımla mücadele halindeydi. O aşamada Percy artık birkaç aydır bizimleydi ve bu süre hepimizin ondan pek hoşlanmadığımızı anlamamıza yetmişti. Ama onun ne kadar kontrolsüz biri olduğunu ilk kez o gün anladım. Orada durmuş beni seyrediyordu. Biraz korkmuyor değildi. Kalben bir korkaktı çünkü. Ama yine de akrabalarının kendisini koruyacaklarından emindi. Bunda haklıydı da. Herhalde bütün anlattıklarımdan sonra hala buna anlam veremeyenler olacaktır. Ama onlar büyük bunalım dönemini ancak tarih kitaplarından okuyanlardır. Bizzat yaşayanlar içinse dönem tarih kitabındaki bir cümleden çok daha başkaydı. Ve eğer düzenli bir işiniz varsa kardeşim, onu korumak için her şeyi yapardınız. O sırada Percy'nin yüzü biraz normale dönmeye başlamıştı. Ama yanakları hala alaldı ve genelde bir yantinle arkaya doğru taradığı saçları alnına dökülmüştü. Tanrı aşkına neydi bu diye sordum. Burada önceden asla asla bir mahkum dövülmemiştir. O küçük ibni arabadan çıkarken oramı avuçlamaya kalktı, dedi Percy. Kendi istedi bunu, şimdi olsa yine yapardım. Söyleyecek söz bulamayıp öylece bakı kaldım. Şu dünya yüzünde en azgın homoseksüelin bile Percy'nin bu anlattığını yapabileceğini aklım almıyordu. Genelde yeşil yol üzerinde parmaklıklı bir daireye taşınmak en asi mahkumun bile cinsel arzularını kabartacak türden bir olay değildi. Kerevetinde oturmuş, hala yüzünü elleriyle örten Delacroix'a baktım. Bileklerinde kelepçeler, ayak bileklerinin arasında da zincir vardı. Sonra Percy'ye döndüm. Defol buradan dedim. Seninle sonra konuşacağım. Küstahlıkla bunu rapor edecek misin diye sordu. Çünkü eğer edeceksen ben de kendim bir rapor hazırlarım. Rapor falan yazmak istemiyordum. Yalnızca gözümün önünden yıkılmasını istiyordum. Ona da söyledim.